Ayrım 2.
Ve iki heykelin karşılıklı birbirini parçalamasıyla geçen bir hayat yaşanıyordu. Tolstoy, karısıyla evlenirken büyük bir hata yapmış ve günlüğünü karısına göstermişti. Heykelin başını çevirdiği anda o. Karısı gördüğü yüzü asla affetmedi ama ayrılmadılar. İşi kendi aralarında bir inada döndürdüler. Çok uzun süren evlilikleri boyunca günlük tutup bunu birbirlerine gösterdiler. Tolstoy karısının kız kardeşiyle karıştırdı, karısı kızının piyano hocasını sevdi. Tolstoy 80 yaşında karısından kaçtı, ıssız bir dağ istasyonunda ayakkabılarını çıkartıp karların arasında yalın ayak yürüdü. Ertesi sabah zatürre oldu ve ıssız dağ istasyonunun kasvetli bekleme salonundaki kerevetin üzerinde günlerce hasta yattıktan sonra orada karısından uzakta öldü. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Amerikan gençliğinin en sevdiği yazarlardan biri olan Fitzgerald'la karısı Zelda'nın macerası, Tolstoy'ların macerasından da vahşiydi. Onlar da yaptıkları heykellerin yüzünü daha evliliklerinin başında görmüşlerdi ve gördükleri bu yüzü parçalayıp yeniden yapmak için düşmanlıkla aşkın sarmaş dolaş olduğu çılgın bir dövüşe girmişlerdi. Her zaman olduğu gibi onların kavgasında da kadın daha vahşiydi. Muhteşem Gatsby'nin bütün dünyayı kendine hayran bırakan yazarı bir gün Paris'te yakın arkadaşı Hemingway'e gidip heyecanla "Ernest, seninle konuşmam lazım." demişti. Hemingway'in bir çatı katındaki küçücük çalışma odasına gitmişlerdi. Odaya girince Fitzgerald pantolonunu indirivermişti. "Ernest, baksana, Zelda benimkinin çok ufak olduğunu söylüyor. Ufak mı gerçekten?" Muhteşem Gatsby'nin yazarının aklını karısı bir başka yere tıkıvermişti. Zaten Fitzgerald ne zaman yeni bir kitaba başlasa Zelda gelip aynı şeyi söylerdi. "Biliyor musun Scott, yeni bir adamdan hoşlanıyorum." Zelda heykelin yüzünü böyle değiştirmek istiyordu. Yıllar sonra kaldırıldığı bir akıl hastanesinde çıkan yangında yanarak öldü. Dünya edebiyatına yepyeni bir kısa hikaye stili armağan eden Hemingway ise yaptığı heykellerin yüzünü görmeye dayanamadığından kadından kadına, içki şişesinden içki şişesine dolaşarak geçirdi ömrünü. Rudin taşın fazlasını atarak yapardı heykelini. O elindeki büyük mermeri tanırdı. İnsanı tanımak mermeri tanımak kadar, insanlarla ilişki kurmak her çekici açık bir mermerle ilişki kurmak kadar kolay değil. Kendisine aşık olan, kendisi gibi mermerlerle oynaşıp heykeller yapan, bir iddiaya göre kendisinden bile daha yetenekli olan gencecik Camille Claudel'i çıldırtıp akıl hastanelerine düşürmüştü. Camille, aşık olduğu bu büyük dahinin yüzünü daha baştan görmüş ve bu yüzü değiştirmek istemişti. Ama yıllarca birlikte yaşadığı kadını bırakıp Camille ile olmaya yanaşmayan Rudin, kızın bütün yaşamını mahvetmişti. Elleri Camille'nin ellerinden daha büyüktü ve çekici daha ağır vuruyordu. Camille'nin yüzünü değiştirememişti ama heykeli parça parça etmişti. Belki de o yere kapanan kadının yüzü o nedenden görünmüyordu. Belki de Rudin, yüzü görünen heykelin parçalanacağını daha o zamandan biliyordu. Taşı tanımak kadar kolay değil insanı tanımak. Kimse tanımaz sevdiğini. Sevdiğinden bir küçük kil parçası alıp ona kendi toprağını ekleyerek büyük bir heykel yapar. Yaptığı heykel kendisine benzer. Oynar bir zaman yaptığı heykelle. Onunla konuşur. Heykeli değil, aslında kendi sesini dinler. Kendi duymak istediğini duyar. Sonra heykel başını çevirir, muhakkak her heykel bir gün başını çevirir. Yüzü görünür, gördüğü yüz, görmek istediği yüz değildir. Ve insanlar hayal kırıklıkları yaşarlar. O hayal kırıklıklarında garip bir çocuksuluk çıkar ortaya. Kabahatin heykelde olduğunu sanırlar. İçten içe gerçeği görmekten hep kaçtıklarını bilseler de bunu kendilerine kolay kolay itiraf edemezler işte. İsterler ki sevdikleri insan kendi yaptıkları heykele benzesin, kendi yaptıkları heykel gibi konuşsun, yüzünü hiç çevirmesin. Küçük bir kil parçasından bir heykel yapmak kolay iş değil, çok emek ister. Ama insanlar emekten pek kaçınmazlar, aşk derler onun adına. Aşk dedikleri, bir insandan küçük bir kil parçası alıp bir gün yıkılacağını gizliden gizliye hep bilerek o küçücük parçadan kocaman bir heykel yapmaktır. Ve kendileri bir heykel yaparken kendilerinin de heykelinin yapıldığını bilmezler. Sonra birden yüzlerini çeviriverirler. Heykellerin kolları, bacakları yanlış oynar, parçalar dökülür. Her seferinde yeni küçük kil parçalarından yeni heykeller yapmak için arkalarında kırık bir heykel bırakarak uzaklaşırken aynı mahzun sesle aynı sözcüğü söylerler. Elveda. Yaralanırım. Kadınların zehirli bir şal gibi sarındıkları keder yaralar beni. Usulca kapadıkları gözlerinden kirpiklerine sızan hüzünle yaralanırım. Çocuklar yaralar beni. Beklediklerinin artık hiç gelmeyeceğini öğrendiklerinde gözlerine yerleşen bakışlarla yaralanırım. Gençler yaralar beni. Minik bir yıldırım gibi bedenlerine çarpan mermilerle sarsılıp ellerini son kez veda eder gibi havada salladıktan sonra toprağa yıkılan gençlerle yaralanırım ben. Ve bu yazılarımla kanarım. Sevinçleri bilirim. Sevişmeleri bilirim. Ağaçları ve dantel dantel çiçekleri bilirim. Kahkahaları bilirim. Kadınların dudaklarından şöyle bir uçuveren ahlaksız gülümsemelerini bilirim. Mallarmi'den bir dize, Yahya Kemal'den bir beyit, küçük bir şaka ve bir tas kirazla hayatın sevinçlere döndüğünü bilirim. Bilirim elbet, bilirim tabii, sevinci bilirim. Ama kederli kadınlarla yaralanırım işte. Çocuklarla, gençlerle yaralanırım. Güne korkuyla başlayan sahipsiz ihtiyarlarla yaralanırım. Ben yazılarımla kanarım. Sadre şifa olmaz yazılar. Bunu bilmekle yaralanırım. Ölümün kara bir rüzgar gibi estiği diyarlarda üşüyerek dolaşan insanlarla yaralanırım. Korkuyu ağır bir yük gibi taşıyan insanlarla yaralanırım ben. Geleceği için geçmişini satmak zorunda kalan insanların zavallı ezikliğiyle yaralanırım. Göç kolları düzen kavimlerle yaralanırım ben. Kadınların kederi yaralar beni. Beklediklerinin hiç gelmeyeceğini öğrenen çocukların bakışı yaralar. Çiçekleri bir daha görmeyecek gençler yaralar. Ben yazılarımla kanarım. Sevişirken kendi terleriyle yaldızlanıp ışıldayan kadınlara sevgiyle dokunmayı bilirim. Göz kırpmayı, çapkın kadınlarca ayartılmayı, her kitaptan bir başka hayat emmeyi bilirim. Bilirim elbet sevinci, neşeyi bilirim. İstekle çıldırmayı ve çıldırtmayı bilirim. Çimen kokusunu, gazel dinlemeyi bilirim. Ama kadınların kederi yaralar beni. Çocukların bakışı, gençlerin yıkılışı yaralar. Yasa bürünen kavimler yaralar beni. Ağıtlarla yaralanırım. Ayrı düşen aşıklarla yaralanırım. Efendilerin kırbaç gibi şaklayan zulmüyle yaralanan insanlar yaralar beni. Korkuyla susan insanlar yaralar. Ben yazılarımla kanarım. Salınarak yürümeyi, ıslık çalmayı, türkü mırıldanmayı, dostlarla içmeyi, işreti ve zinayı, kadınların bacaklarını iştahla bakmayı, deniz kıyısında yürümeyi, el ele tutuşmayı, güzel memelere tapınmayı bilirim. Bilirim elbet. Bilirim tabii. Ama kederli kadınlar yaralar işte beni. Bekledikleri artık bir daha hiç gelmeyecek olan çocuklar, budanmış dağlar gibi yıkılan gençler, sahipsiz ihtiyarlar, korkuyla susan insanlar, yaslara bürünmüş kavimler yaralar beni. İnsanlarla yaralanırım ben. Ve ben yazılarımla kanarım. Bir çizgi, bir nokta. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Alphonse Daudet'in o unutulmak hikayesinin, o unutulmaz hikayesinin başında niye eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiye diye yazıldığını. Eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendi için yazdığı hikaye neydi biliyor musunuz? Altın beyinli bir adamı anlatıyordu. Her isteğini beyninden bir parça kopartıp armağan eden, sonunda bir gün kendisinden altın isteyen birine vermek için elini beynine attığında orada bulabildiği son bir iki kırıntıyı kazıyıp parmaklarının ucuna bulaşmış altın tozlarıyla ölen adamı. Eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiye Daudet'in bunu anlatmıştı. Ancak bir yazarın anlatabileceği eğlenceli bir hikaye. Eğlenceli hikayeler isteyenlere aslında Baudelaire'in Albatros şiirini de anlatabilirim. Göğe yükseldiğinde açılan kanatlarıyla yeryüzünün en görkemli kuşu olan Albatros'un kanatları uzun, geniş ve büyüktür. Ama gökyüzünün fatihi bir geminin güvertesine inip kanatlarını kapatıp insanların arasında dolaşmaya başladığında güçsüzleşir. Gemiciler pipolarıyla onun kanatlarını dürterler, yürüyüşü şaşkınlaşır ve sonra yeniden havalanır, metrelerce uzunluğundaki kanatlarını açar ve yükselip gider. Baudelaire Şiirinde Albatros'u anlatır ve kanatları açıkkenki haliyle gemilerin güvertesinde dolaşan halini. Daudet altın beyinli adamı anlatır. Baudelaire Albatros'u. Ben ne anlatmalıyım? Eğlenceli hikayeleri isteyenlere. Çizgileri ve noktaları anlatabilirim belki. Sıkıntıyı ve acıyı. Sıkıntı dümdüz, hiç kesintisiz uzayıp giden bir çizgidir. Bazı insanlar sıkıntının uzun ve kesintisiz çizgisini seçerler. Sürprizsiz, tehlikesiz, acısız bir çizgi. Ne büyük patlamalar, ne korkunç çöküşler, ne belalı acılar, renkli mutluluklar. Rahat ve tek düzedir sıkıntının yolu. Eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiler genellikle bu çizgiyi seçenlerin arasından çıkar. Acının yolu ise Morse alfabesi gibidir. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Acılar sarsıcı ve uzun, mutluluklar çıldırtıcı ama kısadır. Her uzun acı kısa bir mutlulukla ödüllendirilir. Her kısa mutluluk uzun bir acıyla cezalandırılır. Sıkıntıya ve sıkılmaya yer yoktur. Acıyı seçenler hiç sıkılmazlar ama acılarla mutlulukların gitgelinde çalkalanıp dururlar. Acı çizgilerinde mutluluk noktalarını bekler, mutluluk noktalarında şimdi bitecek diye endişelenirler. Ve acıyı seçenler, sıkıntıyı seçenlerin arasına girdiklerinde bir gemi güvertesine inmiş albatros gibidirler. Acıya ve mutluluğa açılan kanatları kapanır, sarsaklaşırlar. Sıkıntı çekenlerin acıyıp alay ettikleri zavallılara dönerler. Sonra birden havalanırlar, kanatlarını açıverirler. Sıkıntıyı seçenler onlara imrenir o zaman. Rüyalarında albatrosları görür ve ertesi gün durup dururken ağlama krizlerinden birine tutulurlar. Hayat bu iki yoldan birini seçmektir işte. Uzun, upuzun, kesintisiz bir çizgi mi seçeceksiniz? Yoksa bir çizgi bir nokta, bir çizgi bir noktayı mı seçeceksiniz? Aşklar, kitaplar, şarkılar, gözyaşları ve kahkahalar. Bir uzun çizgi bir kısa noktadan çıkar. Bütün noktalar, bütün cümleler, bütün renkler bu Morse alfabesinin içinde saklıdır. Bu Morse alfabesinin içinde yürüyenler şu sorunun cevabını hiç bulamazlar. İnsan sevdiğine mi bağlanır, yoksa kendini sevene mi? Sevmek mi daha bağımlı kılar insanı, sevinmek mi? Acı sevmekte mi gizlidir, yoksa sevinmekte mi? Ya mutluluk hangisinde bulunur, sevmekte mi, sevinmekte mi? Ve şu korkunç ve tehditkar cümle her köşe başında onları bekler. Bir insanda sevdiğimiz ne varsa onun sevmediğimiz yanlarından beslenir. Tümüyle sevilecek yanları olan birini sevemez miyiz? Yoksa sevebilmemiz için mutlaka sevmediğimiz yanları mı olmalı? İnsanların sevmediğimiz ya da sevmediğimizi söylediğimiz ya da sevmediğimizi sandığımız yanları mı çekiyor bizleri? Bizi seven biri bizi değiştirmek istediğinde, kötü olduğunu söylediği yanlarımızı bizden ayıklamak için çaba gösterdiğinde aslında bize duyduğu sevgiden mi kurtulmaya çalışıyor? Tümüyle onun sevebileceği biri olduğumuzda bizi sevmeyecek mi? Tümüyle sevilebilir olmak aslında sıkıntıyı seçenlerin dünyasına dair olmak manasına gelmiyor mu? Daudet eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiye altın beyinli adamı anlatıyor. Beynini parça parça dağıtan adamı. Baudelaire Albatros'u yazıyor. Altın beyinli adam da Albatros da kalabalıkları ve dümdüz sıkıntılara yabancı. Bazen bir toplumda sıkıntıyı seçenlerin dümdüz çizgisi büyüyüp kalınlaşıverir. Acıyı seçenlerin bir çizgi bir noktasını kuşatır ve kalabalığın büyüyüp kalınlaşan çizgisi acıyı seçenlerin alfabesini de bozar. Acı da sıkıntı gibi mutluluk noktalarını atlayarak dümdüz uzar, hiç mola vermeyen bir acı haline gelir. O küçücük, kişilere ait mutluluk noktaları toplumun büyüyen sıkıntısının kalın çizgisi altında ezilip yok olur. O zaman eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiler için garip hikayeler yazılır. Acının uzayan, kesintisiz çizgisi mutlulukları yutup geçer. O minik noktalar kaybolur. Acılar da sıkıntıya döner. En dayanılmaz olan da budur işte. Acının sıkıntıya dönmesidir. Hayatı taşımaz bir yük haline getiren, sonunda bir mutluluk vaadi olan acının o vaadini kaybetmesidir. Toplum, küçük noktaları yutup sıkıntıyı da acıyı da sonsuz çizgiler haline getirmiş, birbirine benzetmiştir. Binbir acıyla besleyip büyütmeye çalıştığınız küçük mutluluk noktaları çiğnenip yok edilmiş, kalabalıkların sıkıntısı altında ezilip gitmiştir. Aşkın kabuğu incelir böyle zamanlarda. Tahammül aşınır. Çabuk incinip çabuk bıkarsınız. Sevmediğimiz yanlarını sevdiğiniz insanların, sevmediğiniz yanlarını sevmekten de birden vazgeçebilirsiniz. Kesintisiz bir çizgiyi iki kişi birlikte yürümek ağır gelir. Tek başına yürümeyi tercih edersiniz. Hiçbir yere varmayacak sonsuz bir çizgide iki kişi olmak, iki kere sıkıntı çekmek haline dönüşür. O zaman eğlenceli hikayeler isteyenlere Daudet'i anlatırsınız. Albatrosları, şaşkın kargaları çeviren sıkıntılı kalabalıklardan söz edersiniz. Böyle zamanlar sıkıntıyı seçenlerden daha fazla yaralar acıyı seçenleri. Kulaklarınızı diker Morse alfabesini duymayı beklersiniz. Bir uzun çizgi, bir küçük nokta. Bir uzun çizgi, bir küçük nokta. Duyduğunuz ise ölüm gibi kesintisiz ve uzun bir çizginin tek düze sesi olur. Acı sıkıntıya dönüşür. Bu dayanılmazdır işte. Böyle zamanlarda o cevapsız soru daha sık sorulur. İnsan sevdiğine mi bağlanır, yoksa kendinin sevene mi? Sıkıntıyla boğulan bir toplumun ortalık yerinde hangisine daha çok ihtiyacımız var? Sevmeye mi, sevinmeye mi? Bir insanda sevdiğimiz ne varsa sevmediğimiz yanlarından mı beslenir? Mutluluk duraklarını kaybetmiş uzun bir yolculukta acıyla ve sıkıntıyla ne kadar gidebiliriz? Artık sesimizde hep keder, hep üzüm varsa bu mor sarfamimizde küçük noktalar olmadığından, neşeyi ve sevinci bilmediğimizden değildir. Aslında bize ait olmayan sıkıntıların hayatımızı kuşatıp alfabemizi bozmasından, bütün işaretlerimizi değiştirmesinden, şifrelerimizi dümdüz çizgileri çevirmesindendir. Mutlulukların paylaşılmaz, acıların dayanılmaz, sıkıntıların tahammül edilmez oluşundandır. Altınlarınızı avuç avuç dağıtır, kanatlarınızı büzer, kalabalığın içinde sessizleşirsiniz. Çizginin kesintisiz ve bitişsiz olması mutluluğun bitişini getirir. Küçük noktalarınızı yitirirsiniz. Kalabalık yalnızlaştırır sizi. Anlatacak eğlenceli bir hikaye aradığınızda aklınıza Daudet'in hikayesinden başkası gelmez. Her kadında eğlenceli hikayeler isteyen hanımefendiyi görmeye başlarsınız. Öyle olmadıklarını bilirsiniz ama yine de kuşkularınız artar işte. Huzursuz ve huysuz olursunuz. Sevmediğiniz yanlarını sevdiğiniz insanlardan kaçmaya başlarsınız. Siz olmaktan çıkıp kalabalıklara benzersiniz. Dümdüz bir çizgiye çevirirler sizi. Acılarınızı sıkıntılara dönüştürür, mutluluklarınızı alfabenizden silip atarlar. Bir çizgi bir nokta değildir artık hayat. Bir çizgidir yalnızca. Ama gene de bir insanda sevdiğimiz ne varsa onun sevmediğimiz yanlarından beslenir. Ümit de buradadır belki. İnsanların sevmediğimiz yanlarındadır. Küçük noktalar orada saklıdır. Eğlenceli hikayeler isteyenlere Daudet'i anlatıp kanatlarımızı büzerek hep kederden söz etsek de insanların sevmediğimiz yanlarından minicik hergele bir gülümseme takılır dudaklarımızın bir yerine ve sevinmeyecek yanlarımızı kanatlarımız gibi alabildiğine büyütürüz. Bu sıkıntılı kalabalığın arasından bir gelip bizi sevsin. Uzun çizgisinin sonuna bir nokta koysun diye. Çırılçıplak bir Nilüfer. Olduğum her şeyi olmaktan vazgeçiyorum. Ve işte kendimden soyunuyorum. Türk değilim, Müslüman değilim, Sünni değilim, erkek değilim, 43 yaşında değilim, hiçbir meslekten değilim. Olduğum her şeyi olmaktan artık utanıyorum. Olduğum her şeyi olmaktan vazgeçiyorum ve onların yerine bir başka şey de olmuyorum. Sonsuz bir nehirde hiçliğe akan köksüz ve kızıl bir nilüfer gibi çırılçıplak akıyorum. Ve hep aynı şeyi soruyorum. Kendime kavuşabilmek için kendimden ne kadar soyunmalıyım? Siz kendinize kavuşabilmek için kendinizden ne kadar soyunmalısınız? Türk, Kürt, Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni, Yahudi olarak ne kadar kendinizsiniz? Ne kadarınızı gazete ve televizyon haberleri oluşturuyor? Olduğunuz şeyler sizi kendiniz mi yapıyor, yoksa ruhunuzla teniniz arasındaki o büyük engelleri mi oluşturuyor taşıdığınız sıfatlar? Hepimizin gözlerinde biriken o ortak hüzün, ortaklaşa taşıdığımız bir yorgunluğun sırtımıza yüklediği çaresiz keder değil mi? Ve artık kendimizden, yorgunluğumuzdan ve çaresizliğimizden soyunmamız gerekmiyor mu biraz? Hepimiz bir sürüye sığınan zavallı bir kuzu ve hepimiz bir sürünün parçası olmanın verdiği cesaretle bir kurt değil miyiz ve hep kendi kendimize yemiyor muyuz? Kendimizden, olduğunuz şeylerden ve köklerinizden soyunmaktan korkuyor musunuz? Soyunup çırılçıplak, köksüz ve kızıl bir nilüfer gibi hiçliğe akmak istemez misiniz? Geçmişinizi, geleceğinizi ve anınızı bir anda reddetmek ve geriye eğer bir şey kalırsa yalnızca o olmak. Kızıl ve köksüz bir nilüfer çiçeği, çırılçıplak bir ruh, çırılçıplak bir zevk, çırılçıplak bir istek, çırılçıplak bir şefkat, çırılçıplak bir şehvet, çırılçıplak bir acı. Latinler eskiden saatlerinin üstüne şöyle yazarlardı. Vulnera omnes, ultima necat. Hepsi yaralar, sonuncusu öldürür. Öldüren sonuncuya kadar yaralana gitmek istemiyorum ben artık. En azından ortak yaralar istemiyorum. Yaralanacaksan benim kendi yaralarım olsun, öleceksen benim kendi ölümüm. Bütün ortaklıklarımı yakıyorum. Ortak olduğum her şey utandırıyor beni. Turgenev'i okumuyorsunuz. Lermontov'u okumuyorsunuz. Refit Halit'i, Halit Ziya'yı, Ece Ayhan'ı, İsmet Özel'i, Nazım'ı, Necip Fazıl'ı, Fazıl Hüsnü'yü, Mallarmé'yi, Poe'yu, Dickens'ı okumuyorsunuz. Neden sizinle ortak olacağız? Dinimizden ve ırkımızdan dolayı mı? Aynı dinden ve aynı ırktan olduğumuz için mi başka dinden ve başka ırktan olanları öldüreceğiz? Ben ırkımı ve dinimi artık kitaplardan ve yazarlardan seçiyorum. Irktaşlarımla dindaşlarımı da aynı kitaplarda, aynı yazarları sevenlerden. Hacı Arif Bey'i birlikte dinlemiyoruz. Foret'nin pavanını birlikte sevmiyoruz. Ne ortaklığımız var sizinle? Bütün anlaşmalarımı yırtıyorum, bütün savaşlarımı bitiriyor, bütün barışlarımdan vazgeçiyorum. Başkalarını öldürdüğünüzde duyduğunuz ortak coşkularda beni aramayın. Kutlama törenlerinizde ben yokum. Sizden yana değilim. Başkalarından yana değilim. Kendimden yana bile değilim. Bütün köklerimden kesiyorum kendimi. Bütün ortaklarımdan ayırıyorum. Sizi yaralayan dakikalarla yaralanmayacağım. Sizi öldüren saatlerle ölmeyeceğim. Kendi yaralarımı, kendi ölümlerimi kendim seçeceğim. Kendi dakikalarımı, kendi saatlerimi, kendi zamanımı yapacağım. Ortaklarımı satırlardan, dizelerden, notalardan başka yerde aramayacağım. Sizin silahlarınızdan korkmuyorum. Sizin korktuğunuz hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendi korkularımı kendim yeniden yaratıyorum. Kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı ellene ellene lekelenmiş ortak sevinçlerle ortak acıların arasından seçmiyorum. Sürünüzden ayrılıyorum. Ne sizin kuzunuz, ne sizin kurdunuzum. Sevgilerinizde de yokum. Ortak sevgileriniz boğuyor beni. Tek tek seviyorum. Seçerek, ayırarak, tanıyarak seviyorum. Köklerimden kopup kıpkızıl ve köksüz bir nilüfer gibi çırılçıplak bir hiçliğe akıyorum. Kaybolmuş çalgıcılar bana kantatlar çalıyor kıyılarda. O müziği duyanlarla ortağım. Mahmut Yesari'nin ölümüne ağlayanlarla ortağım. Kendine dökülen bir şelale gibi kendi öfkelerimi içiyorum. Sizin öfkeleriniz bana uzak. Ortak öfkelerin sarıdan güvenliği içinde kendime sığınacak bir yer aramıyorum. Çırılçıplak, yapayalnız, kendim bile olmadan yaşamayı tercih ediyorum. Dininizden, ırkınızdan, cinsinizden, sınıfınızdan değilim. Cinayetlerinizden hoşlanmamam, cinayetleri sevmediğimden değil. Aşklarınızdan hoşlanmamam, aşka karşı olduğumdan değil. Barışlarınızdan hoşlanmamam, barıştan tat almadığım için değil. Cinayetleriniz zekasızca işlediğiniz, aşklarınızı sevgisizce yaşadığınız, barışlarınızı sinsice kurduğunuz, bütün cinayetlerinizi, aşklarınızı, barışlarınızı içine girdiğiniz sürülerin onayını sunduğunuz, hayatın bütün cephelerinden müziği, şiiri, manayı boşalttığınız için cinayetlerinizde, aşklarınızda ve barışlarınızda yokum. Bundan yıllarca önce babam bir yazısında ben bu daktilonun tuşlarına 4 oktav yukarıdan basmayı da bilirim diye yazmıştı. Siz yaşamınızın tuşlarına 4 oktav yukarıdan basabilir misiniz? Bir piyano gibi çalabilir misiniz yaşamınızı? Yeni bir tek ses çıkartabilir misiniz o avuçlarınızdaki inanılmaz armağandan? Olduğum her şeyi olmaktan vazgeçiyorum. Olduğum her şeyi olmaktan utanıyorum artık. Paylaşacak bir utançtan başka da bir şeyim yok zaten. Refik Halit, o unuttuğunuz, hiç hatırlamadığınız, sürgünlerde hayatını perişan edip sonra da bir kenara attığınız dilinizin büyük ustası bir hikayesinde eve gelen haciz memurlarının evde buldukları bir piyanoya nasıl vahşi bir hınçla çivi çaktıklarını anlatıyordu. Siz de piyanolarınıza çivi çakıyorsunuz. Refik Halit'i okumayarak çakıyorsunuz. Dede Efendi'yi dinlemeyerek çakıyorsunuz. Ahmet Haşim'in dizelerini unutarak çakıyorsunuz. Yaşamınızda bir kez matematiğin felsefesini merak etmediniz. Marx'ı ölü bir sakallı, Adam Smith'i bir hırsızlar filozofu, Napolyon'u elini karnından çekemeyen bir cüce sanıyorsunuz. Cellatları kahraman, şairleri salak diye belliyorsunuz. Sizin cellatlarınıza selam durmayacağım. Sizin kahramanlarınıza tapınmayacağım. Sizin yalanlarınızı çocuklarıma doğru diye öğretmeyeceğim. Sizinle birlikte piyanoları çiviler çakmayacağım. İnadınıza şairleri seveceğim, yazarları seveceğim, müzisyenleri seveceğim. Sonbaharda keman konçertolarını, ilkbaharda piyano sonatlarını dinleyeceğim. İlahilerden günahkar zevkler alacağım. Aykırı kadınlara aşık olup aykırı kadınlarla aykırı aşklar yaşayacağım. Tanrı'ya inanmayacağım ama güzel sesli hafızların okuduğu mevlidleri de kaçırmayacağım. Orospuların derinlerinde bir şefkat, fırtınaların içinde bir sükunet, şiirlerde bir gerçek, nutuklarda bir ihanet saklı olduğuna hep inanacağım. Kolayca kabullenmeye yatkın olduğum hiçbir şeyi kabullenmeyeceğim. Olduğum her şeyi olmaktan vazgeçiyorum. Kendimden soyunuyorum işte. Kendim olmak gibi kendimden ne kadar soyunmalıyım bilmiyorum. Sürünüzden ayrılıyorum. Sizin kuzunuz, sizin kurdunuz değilim. İhtilallerden de kuşkulanıyorum artık. İsyanlara yakınlığım artıyor. Trompetlerinizle heyecanlanmıyorum. Marşlarınızla coşmuyorum. Sizin kahramanlarınız benim kahramanlarım değil, benim kahramanlarım ise size yabancı. Cellatlarınıza tapınmıyorum. Şehirlerin gizli ve loş sokaklarında dolaşıyorum ben. Ana caddelerin soğuk ışıkları bana karanlık gözüküyor. Bütün anlaşmalarımı yırtıyorum, bütün savaşlarımı bitiriyorum, bütün barışlarımdan vazgeçiyorum. Sonsuz bir nehirde bir hiçliğe doğru kaybolmuş çalgıcıların müziklerini dinleyerek yapayalnız akıyorum. Çırılçıplak ve kıpkızıl bir nilüfer gibi. Eylül. Beni bu Eylül öldürecek. Bir aşk kadar zehirli, bir orospu kadar güzel. Zina yatakları kadar yakıcı, terk edilişler kadar hüzünlü. Sabah serinlikleri yeni bir aşkın haberlerini getiren eski Yunan ilahilerinin bağ bozumu rengi solukları kadar ürpertici. Öğlen güneşleri üzüm salkımları kadar sıcak. Akşam rüzgarları teni dokunan bir kamçı kadar şehvetlidir. Ben her yıl ölümü ve aşkı bu ayda beklerim. Ve her yıl Eylül'ün çıplak beyaz ayaklarına bir yazı bırakırım. Eylül sabahları kristal kılıçlar kadar keskin ışıklarıyla tenimi kanatarak uyandırır beni. Ben Eylül'e akarım. Bir hüzün gibi akarım ben Eylül'e. Kanayan bir aşk gibi. Siyah şallara bürünmüş genç bir ölüm gibi akarım. Sevişerek, ağlayarak ve ölerek akarım ben Eylül'e. Her yıl hep aynı vakitte geniş bir ırmak gibi bütün hayatı berrak sularında yıkayarak gelir. Beni ve her şeyi koynuna alarak bir meçhule hüznüyle emzirerek götürür hep. Kadınları ve hüznü Eylül'de çok severim. Keman konçertolarını, akşam saatlerinde bir ışık yangını içinde kıpkızıl tüten yalnız ağaçları, ürkek tebessümleri ve edepsiz kahkahaları severim. Lacivert bir deniz benim ellerimde oynaşır. Sahiller yaşlı bir kadın gibi kendine terk edilir. Şarkılar incecik bürümcükten acılar vaat eder her dinleyeni. Bitenin başlayana dokunduğu yerdir Eylül. Onun için yanık yanık tütsü kokar, onun için değdiği yeri kanıdır. Eylül'de aşk, Eylül'de acı, Eylül'de yalnızlık zordur. Eylül'de her şey zordur. Ben Eylül'ü onun için severim. Eylül ışıklarında çırılçıplak ruhlar yıkanır. Herkes her şeye kapısını aralar. Bir aşk oluverir aşinalık. Ölüm kıvırcık saçlarını hayatın göğsüne dokundurur. Aşkı ve ölümü ben hep bu ayda beklerim. Nasıl da mahzun ve nasıl da tehditkardır. Ben Eylül'de bütün aşklardan ve kadınlardan korkarım. Ben her yıl Eylül'ün çıplak beyaz ayaklarına bir yazı atarım. Ve ben Eylül'e akarım.